Noel Adventi'nin ikinci haftasındayız. Bugün Zekeriya'ya yapılan duyuruya bakacağız. Luka 1, 5. ayetten 23. ayete. Luka 1, 5'ten 23'ü okuyoruz.
Yahudiye kralı Herodes zamanında Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabeth'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi. Rabbin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün Tanrı'nın önünde kahinlik görevini yerine getiriyordu. Kahinlik geleneği uyarınca Rabbin tapınağına girip buhur yakma görevi kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, "Korkma Zekeriya," dedi. "Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O Rabbin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek. Daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak. İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek. Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir." Zekeriya meleğe, "Bundan nasıl emin olabilirim?" dedi. "Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi." Melek ona şöyle karşılık verdi. "Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak. Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın." Zekeriya'yı bekleyen halk onun tapınakta bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor ama konuşamıyordu. Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabeth gebe kaldı ve 5 ay evine kapandı. "Bunu benim için yapan Rab'dir," dedi. "Bugünlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi." Amin.
Evet, önümüzdeki 4 pazar boyunca bazı duyurulara bakacağız. İşte Rab'bin doğumuyla ilgili ne gibi duyurular yapıldığına bakacağız. Bugün de özellikle Zekeriya'ya yapılan duyuruya odaklanıyor olacağız. Evet, bu arada Zoom'dan girenler olmaya devam ediyor. Evet, İsa'nın doğumuyla ilgili o kadar çok öykü duyuyoruz ki, geçen hafta da bahsetmiştim, işte bazıları işte bunu gizem, sır diye tanımlıyor. Bazıları böyle bir şeyin olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Bazıları evet tamam doğdu ama ölmedi diye kanıtlamaya çalışıyor. Bazıları da öldü ama dirilmedi demeye çalışıyor. Yani İsa ile ilgili zaman içerisinde İsa'ya karşı yapılan birçok iddia olduğunu görüyoruz. Biz İncil'in, kutsal yazıların tartışmaya, tartışılabilir, eleştirilebilir olduğunu başından beri söylüyoruz. Başından beri biz de buna açık olduğumuzu söylüyoruz. Tabii İsa'nın doğumuyla ilgili, İsa'nın doğumunun tarihsel bir gerçek olduğunu söylüyoruz ama bunu söyleye söyleye, bunu anlata anlata artık öyle bir alıştık ki yani biz de duyduğumuzda öyle sıradan bir öykü gibi geliyor. Artık işte hani İsa'nın mucizevi doğumu, Bakire Meryem'den doğumuyla ilgili bir hikaye anlattığımızda ben zaten onu duymuştum veya işte Noel döneminde hep anlatılan bir şey. İşte Matta, Markos, Luka, Yuhanna işte bundan bahsediyor zaten. Veya işte ben bir film izledim, orada da İsa'nın doğumundan bahsediyor. Veya Noel zamanına geldiğimizde Noel'le ilgili birçok kültürde bunu görüyoruz. İsa'nın doğumuyla ilgili hikayeleri görüyoruz. Artık böyle sıradan bir öyküymüş gibi gelmeye başlıyor. Tabii ben de sizin pastörünüz olarak bu konuları size nasıl vaaz olarak açıklayabileceğimi, anlatabileceğimi düşünüyorum. İsa'nın doğumuyla ilgili duyurudan önce burada vaftizci Yahya'nın sürpriz doğumunun duyurulduğunu görüyoruz. Bunu çoğu zaman okumuşsunuzdur. Yahya'ya bunun nasıl yapıldığını, bu duyurunun nasıl yapıldığını görmüşsünüzdür. Şimdi Yahya diyoruz ama kutsal kitapta aslında Yahya diye birisi yok. Biliyor muydunuz bunu? Yahya adını okuduk. Yahya değil, Yohanna diye geçiyor. Bir şekilde çevirmenler Yahya'yı uygun görmüşler. Yahya yazmışlar. Vaftizci Yahya demişler. Yahya yoksa vaftizci demeye ne gerek var? Yohanna var. Diğer Yohanna'dan ayırmak için vaftizci Yohanna esas adı. Biz tabii böyle süre geldiği için Yahya adını kullanmaya devam edelim. Veya vaftizci Yohanna da diyebiliriz. Esas adı vaftizci Yohanna'dır. Bunu da not edelim. Bugün Zekeriya'ya yapılan bu duyurudan önce bu duyurunun neden bir sürpriz olduğunu anlatmak istiyorum. Bir sürprizle karşılaşıyoruz. Hem bizim için bir sürpriz, böyle ilk kez okuyanlar için bir sürpriz, hem de Zekeriya'nın kendisi için büyük bir sürpriz. Şimdi bu öyküde Luka'nın tarzındaki sürprize özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Luka'nın bir yazma tarzı var. Luka'nın bir stili var. Kendisine göre bir stili var. Burada sürpriz bir şekilde farklı bir açılım yapıyor. Farklı bir şekilde bunu bize anlatmaya başlıyor. Luka'nın tarzının bir sürpriz olduğunu söylüyorum. Çünkü 1-1-4'teki giriş ayetlerinde işte Herodotus, Tucidides ve Polybius gibi Grek tarihçilerinin tarzını kullanıyor. Aynı tarihçi tarzlarını, yani Yunanlıların tarih yazan Yunanlıların benzeri tarzını birebir kullandığını görüyoruz. Herhalde bu tarzla devam edecek diye düşünürken böyle klasik Grek tarzını kullanmaya devam edecek derken bundan hemen sonra sıradan isimlere giriyor, sıradan olaylara ve ayrıntılara girmeye başlıyor. Örneğin 1-5 ayetine baktığımızda Yahudiye kralı Herodes zamanında diyor. Yani bu tarih anlatımı şeklinden, eski Grek yazım tarzından birden ben size bir şey anlatacağım deyip bu tarzını değiştirmeye başlıyor. Herodes tabii işte Herodes zamanında, Yahudiye kralı Herodes zamanında diyor. Herodes Yahudi değildi. Yahudiler Herodes'i sevmiyorlardı. Herodes'in halkı da Herodes'i sevmiyordu. Şimdi Yahudiye'yi İsa'dan önce 40'la İsa'dan sonra 4 tarihleri arasında yönetmişti Herodes. Yahudi değildi, İdumalıydı. İduma dediğimiz zaman Edom gelsin aklınıza. Yani Edom'la işte Yahudiye halkının karışımından ortaya çıkmış ne Edomluların kabul ettiği ne Yahudilerin kabul ettiği bir halk. İdumalı bir halk diye biliniyordu. İşte Herodes de İdumalıydı. İdumalılar Edomlu ve Yahudiye karışımından ortaya çıkan bir gruptu. Bir halk grubuydu. Herodes itaatsizlikleri tabii hani kendisine veya krallığına yapılan itaatsizlikleri acımasızca cezalandıran birisiydi. İşte onun için sevilmiyordu. Yani hiç sevilmiyordu. Hatta hiç sevilmediğini ailesinin verdiği karşılıktan anlıyoruz. Herodes öldüğünde ölüm haberini aldıklarında hani birisi öldüğü zaman bir üzülürsün. Bunlarda hiçbir üzülme olmadığını görüyoruz. Evet, yani ailenin ağlamadığını görüyoruz Herodes'in ölümüne. Yaratılış 49'da İsrail'in krallarının nasıl olmaları gerektiğini görüyoruz. Herodes Yahuda oymayla ilişkili değildi. Yani ne Yahuda oymayla ne de diğer İsrail oymaklarıyla bir ilişkisi vardı. Yeşaya 11'de de ön bildirilmiş olduğu gibi Rab Davud'un soy ağacından yeni bir fidanın çıkmasını sağlıyordu. İşte gerçek ışık Herodes'in başını çektiği bu karanlık yapının tam ortasında İsa Mesih'te kendisini göstermişti. Yani İsa Mesih gerçek ışık olarak Herodes zamanında tam bu karanlık çağın ortasında dünyaya gelmişti. Mucizevi bir şekilde doğmuştu. Önümüzdeki haftalarda bütün bu duyuruların, bu haftalarda incelediğimiz bu duyuruların bu Mesih'in mucizevi doğumuna nasıl işaret ettiğine bakacağız. Luka giriş bölümünde yazdıklarını tabii doğrulanabilir gerçeklerle anlatıyor. İşte hani bu doğrulanabilir gerçeklerle ilgili olduğunu söyledikten hemen sonra burada doğaüstü konulara girerek bir sürpriz yapmış oluyor. Bizi bir şekilde şaşırtıyor Luka. Luka 1.15, 35, 41, işte 1.67 ayetlerinde Kutsal Ruh'un rolüne de burada dikkatimizi çekiyor. Evet, yani bu ayetlerde okuduğunuz zaman Kutsal Ruh'un neler yaptığını, nasıl insanları yönlendirdiğini özellikle anlattığını görüyoruz. Luka dünyayı tanımlarken yeni bir dünyanın gelmekte olduğunu anlatıyor. Artık bugünden itibaren yani bu Yahya'nın müjdelediği kişi geldiğinde artık her şey yenilenmiş olacak. Yani Luka özellikle buna işaret ediyor. Yani bildiğiniz dünyayı unutun, yepyeni bir dünya geliyor. Yepyeni bir dünya başlıyor. Bütün bu ayrıntılar ve bütün bu mucizeler İsa Mesih'in müjdesine iki yönlü bir tepkiyi tasvir ediyor. Şimdi birincisi yani bu da İsa Mesih'in müjdesine verilen tepkilerden bir tanesi. İşte bunun benim hayatımla bir alakası yok veya ya inanması çok zor veya inanılması çok zor bir haber tepkisi. Yani iki tepki de verilebiliyor İsa Mesih'in müjdesine. Ama Luka buradaki öykünün mucizevi ve sıradan olduğunu bizlere anlatıyor. Yani sıradan bir öykü. Yani İsa Mesih aslında böyle hani sıradan olmayan, herkesin tanıdığı işte Roma'da örneğin veya hani o zaman Roma İmparatorluğu gücü elinde tutuyordu. Orada dünyaya gelebilirdi veya bir kralın sarayında doğabilirdi ama bir ahırda, bir yemlikte, bir ahırda doğuyor, bir yemliğe yatırılıyor. Yani olabilecek en düşük yerde doğuyor. Siz hiç bir ahırda yattınız mı? Hani ahırda doğum gördünüz mü demiyorum ama yani ahırlar öyle çok da temiz yerler değil. Yani her tür yani bitin, sineğin bulunabileceği, yani o dönemde Aralık ayında İsrail'de bile bunları yaşayabileceğiniz, görebileceğiniz yerler. Böyle tabii sıcak, çok da öyle güzel kokulu olmayan yerler ahırlar değil mi? Evet, tabii Luka burada bu öykünün mucizevi ve sıradan bir öykü olduğunu özellikle bize anlatıyor. Yani İsa'nın doğuşunun nasıl bir mucize olduğunu, nasıl öyle sıradan bir öykü olduğuna işaret ediyor. Şimdi ikinci olarak Rab'in kullandığı araçlardaki sürprize dikkat edin. Rab bu mesajı vermek için, yani Mesih'in gelişine işaret etmek için bazı araçlar kullanıyor. Ve burada tabii kullandığı aracı gördüğümüzde veya araçları gördüğümüzde bunun da bizi şaşırttığını görüyoruz. İşte o günlerde Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Zekeriya aslında şeyden, zikretmekten geliyor. Bir şekilde hatırlamaktan geliyor. Zekeriya da Yahve hatırlar anlamına geliyor. Yahve hatırlar. Yani Zekeriya adı Yahve hatırlar anlamında. Yani Tanrı hatırlar. Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Harun soyundan gelen, karısının adı ise Elizabeth'ti. Evet. Elizabeth de antlaşmayla alakalıydı. Hatırladığımda onu da söylerim. Yani antlaşmasını tutan, yani Tanrı antlaşmasını tutandır anlamına geliyor Elizabeth. Antlaşmasını tutan Tanrı anlamına geliyor. Evet, Luka Yahudi uygulamalarını o kadar ayrıntılı veriyor ki, örneğin 1. tarihler 24'te Davud'un rahipleri 24 kısma bölünmüştü. Bu 24 kısma bölünme uygulamasından bile burada bahsettiğini görüyoruz. Rahip Zekeriya'nın Harun soyundan gelen karısının adı Elizabeth'ti dedik. Evet, Elizabeth, Tanrım Tanrı antlaşmasını tutar veya Tanrım antlaşmamdır, Tanrı antlaşmadır anlamına geliyor. Burada şaşırtıcı olan 1.6'daki ayetin söylediği gibi onların sadık İsrailliler olmaları değildi. Yani burada 1.7 ayetinde de dediği gibi Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti diyor. Tabii yaşı epey ilerlemiş bir çiftin hamile kalması büyük bir sürpriz değil mi? Yani yaşları epey ilerlemişti derken yaşlarını bilmiyoruz. Tahminen 50'yi geçtiklerini tahmin ediyoruz. Tabii günümüzde in vitro dediğimiz işte bu fertilizasyon yöntemleriyle veya işte suni tohumlamalar yöntemleri veya kriyojenik dondurma embriyoları gibi yöntemler uygulanıyor. Böyle ilginç uygulamalarla bebek olabiliyor. Tabii bu yöntemlerle yaşınız ilerlemiş olsa da çocuk sahibi olabiliyorsunuz. Kutsal yazıları bilen bizler için Elizabeth'in durumu bizleri şaşırtmamalı. Rabbin bu tür mucizeler yaptığını eski antlaşmada görmüştük değil mi? Yani kısır olan, eski antlaşmada kısır olan, daha sonra bebeği olan bir kadın vardı, hatırlıyor musunuz? İbrahim'in karısı değil mi? Sara. Daha sonra sadece Sara da değil, işte Yakup ve Rakel de aynı durumdaydı. Manoah'ın karısı, Elkana ve Hana gibi isimleri de burada hatırlıyoruz. Bu durumlar bizim için sürpriz sayılmaz. Bildiğimiz hikayeler. Rabbin buradaki yaptıklarını görüyoruz, yaptıklarını biliyoruz, mucizelerini biliyoruz. Çünkü Tanrı kendi halkı için harika bir iş yapmaya başladığını bu tür işaretlerle bir şekilde gösteriyordu. Rabbimiz gizemli bir şekilde hareket ederek işlerini burada gerçekleştirmeye devam ediyor. Ve böylece Zekeriya'nın mensubu olduğu rahipler grubunun bir kısmı görevdeyken tapınağa gitme sırası Zekeriya'ya gelmişti. Tapınağa girip o görevini bir şekilde yerine getirmesi gerekiyordu. Yani Zekeriya ilk perdenin ötesine geçecekti. İlk perdenin ötesine geçmek kutsal yere girmek anlamına geliyordu. Yani kutsal yere girip perdenin hemen önünde tütsüs sunağının önünde duracaktı. Daha sonra tütsüs sunağının sağında duran bir melek gördüğünü hatırlıyoruz. Zekeriya ayıt sandığının olduğu kutsallar kutsalında olacaktı. Kutsallar kutsalında olmak ne demek? Ve bunu sırası geldiğinde yapabiliyordu ancak. Yani bir baktığınızda yüzlerce rahibin, yüzlerce kahinin olduğunu düşündüğünüzde onun sırası belki hayatta bir kere geliyordu. Ve Zekeriya'nın sırası gelmişti. Zekeriya'nın bunu yapma zamanı gelmişti. Ve Cebrail Zekeriya'ya görünüp bir oğlunun doğduğunu duyuruyor. Ve Zekeriya ondan önceki İbrahim gibi bunun doğru olabileceğine inanmıyor. Zekeriya meleğe 18. ayette bundan nasıl emin olabilirim diye soruyor. Evet, bundan Zekeriya meleğe bundan nasıl emin olabilirim dedi. Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi diyor. Tabi burada gördüğümüz üçüncü noktada Rabbin mesajındaki sürpriz. Rabbin mesajında da bir sürpriz görüyoruz. Rabbin ona bir melek göndermiş olduğuna neden inanmadı diye sorabilirsiniz. Yani Zekeriya Rabbin tapınağında, Rabbin tapınağındaki görevini yapmak üzere giriyor ve meleğin söylediğine inanmıyor. Bundan nasıl emin olabilirim diyor. Yani kaç kere hayatında, acaba Zekeriya'nın hayatında kaç kere bir melek gelip kutsalların kutsalında ona konuşmuştur, değil mi? Böyle bir şey başına geliyor, böyle bir şey başına geldi halde bundan nasıl emin olabilirim diye soruyor. Malaki peygamberden beri 400 yıl boyunca Rabbin sessiz kaldığını biliyoruz. Yani Malaki'den Mesih gelene kadar ki zaman içerisinde, neredeyse o 400 yıllık dönem içerisinde bir sessizlik hakim. Yani Rabbin gönderdiği yeni bir peygamber yok. Rabbin gönderdiği yeni bir mesaj yok. Mesih'in gelişini bekliyorlar. Kurtarıcılarının gelişini bekliyorlar. Ve burada ilk kez bu sessizlikten sonra Zekeriya bunu duyuyor. Meleğin bu vaadini işitiyor. Tabii ki öyle 400 yıllık bir sessizlikten sonra ilk böyle bir sesi işiten, böyle bir şeyi gören ilk siz olsanız ne yapardınız? Evet, ve kendisinden önceki yüzlerce, binlerce rahip gibi Zekeriya da tapınağa sessiz bir şekilde İsrail için dua etmeye gitmiş. Tapınakta sadece kendi dualarının yankılanmasını beklerken bir ses duyuyor. Tabii inanamamasının nedenini anlıyoruz. Bu sırada Rabbin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü diyor. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek korkma Zekeriya dedi. Duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın diyor. Evet, tabi burada duan kabul edildi. Grekçe'de duan işitildi. Duan işitildi anlamına geliyor. Tabii ki güzel bir sürpriz. Sessizlik, o 400 yıllık sessizlik ilk kez Malaki'den sonra ilk kez Zekeriya'yla Zekeriya'ya melek konuştuğu zaman o sessizlik bozuluyor. Ve meleğin Zekeriya'ya duan kabul edildi ya da duan işitildi demesi de büyük bir sürpriz. Şimdi hangi dua? Şimdi biz burada yani bir çocuğun olacak, işte Elizabeth hamile kalacak dendiğinde, yani melek böyle bir şey söylediğinde bizim aklımızda şey var. Herhalde Zekeriya çocuk için dua ediyordu, değil mi? Veya oraya girdiğinde de işte o çocuk için dua etmeye devam ediyordu. İşte Rab bana bir çocuk versin. Evet, yaşımız geçmiş ama belki olur. Ya olursa ya tutarsa diye. Ama böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Yani Zekeriya'nın bir de özellikle hayatında bir kez böyle bir görev aldığını düşünecek olursak, yani bir kereliğine hayatında bir yere giriyor, işte Rab bana çocuk ver dediğini düşünebiliyor musunuz? Evet, yani hangi dua? Yani duan işitildi. Hangi Zekeriya'nın hangi duası işitildi acaba? Biz Zekeriya'nın bir oğul dileğiyle dua ettiğini düşünüyor olabiliriz. Ama Zekeriya'nın kutsal yerde dua ediyor olması hayatta bir kere olabilecek bir tecrübeydi. Hayatta bir kere olabilecek bir tecrübede. Şimdi onun İsrail halkından kardeşleri gelip hangi konularda dua ettin? İşte ben bencillik yapıp sadece kendim için dua ettim diyemez herhalde, değil mi? Yani öyle olacağını da sanmıyorum. Ve o anda tüm İsrail halkını temsil ettiğini de unutmayalım. Yani orada dua ederken tüm İsrail halkı için dua ediyor. Ne için dua ediyordu? Hangi konu için dua ediyordu? Tabii hiç şüphesiz bir sonraki bölümde, yani hemen ikinci bölümde görüyoruz bunu. Şimon'un duasında görüyoruz. İkinci bölümde, Luka 2'de. Anna'nın duasında görüyoruz. Şimon ve Anna'nın ettiği duayı ettiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Şimon da aynı duayı ediyor. Anna da aynı duayı ediyor. Kurtarıcının gelmesi için dua ediyorlar. Kurtarıcının, yani Mesih'in gelmesi için dua ediyorlar. Şimon da kurtarıcı için dua ediyor. Öyle herhangi bir kurtarıcı değil. Mesih'in gelişi için dua ediyor. Anna da aynı Mesih'in gelişi için dua ediyor. Evet, duan kabul edildi. Duan işitildi derken senin oğlun olsun diye ettiğin dua değil ama İsrail'in kurtarıcısı gelsin diye ettiğin dua işitildi. Zekeriya'nın İsrail'in kurtarıcısı gelsin diye ettiği dua kabul edildi. Kurtarıcı gelsin diye yapmış olduğu dilek, dua işitildi diyor melek. Ve bu duanın bir kısmı Zekeriya ve Elizabeth'in Yahya adını verecekleri oğullarının kurtarıcının habercisi olarak önden gidip onun yolunu hazırlaması içindi. Dikkat ettiniz mi? Bu çocuk önden gidecek. Yani yol hazırlayıcısı. Yani Rabbin yolunu hazırlayan olacak. Zekeriya'ya doğacak olan çocuk İsa'dan daha önce doğmuş olacak, İsa'dan daha önce ölmüş olacak ama bu çocuk önden gidecek. Bu çocuk yol hazırlayacak. Yani yol hazırlayan olacak. Kurtarıcının habercisi olarak önden gidip kurtarıcının yolunu hazırlayan olacaktı bu çocuk. 14. ayette sevinip coşacaksın, birçokları da onun doğumuna sevinecek diyor. Sadece sevinip coşmakla ya da onun doğumuna sevinmekle kalmayacaklar. Neden böyle kalmayacaklar? Çünkü o Rabbin gözünde büyük olacak diyor. Yahya'nın doğumu kurtarıcının İsrail halkına gelmesi için bir araçtı. Yahya'nın doğumu bir araçtır. Mesih'in aracıdır. Biz hani bazen araçlardan bahsediyoruz. Rabbin kullandığı araçlardan bahsediyoruz. Bazen lütuf araçlarından bahsediyoruz. Bu arada bu da bir lütuf aracıdır. Rabbin sofrası da bir lütuf aracıdır. Yahya da Mesih'in gelişini hazırlayan, Yahya'nın doğumu da Mesih'in gelişini hazırlayan bir araç idi. Evet, Yahya'nın doğumu kurtarıcının İsrail halkına gelmesi için bir araçtı. Son olarak bu bizi Rabbin habercisindeki sürprize getiriyor. Yani Yahya'nın doğumu bizim için büyük bir sürpriz. Şuna dikkat ettiniz mi? Aslında Yahya'nın doğumuyla ilgili anlatılanlar kesinlikle Yahya ile ilgili değil. Yahya'nın doğumunu okuyun. Yahya'nın doğumuyla ilgili anlatılanları okuyun. Bunların Yahya ile ilgili olmadığını, bütün hepsinin Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili olduğunu görürsünüz. Yahya'nın doğumu bile Mesih'in gelişine işaret ediyor. Mesih'in gelişinin haberini veriyor. Evet, Yahya İsa'yı insanlara götüren bir köprüydü. Bu şekilde bakmamız lazım. Bir de kendi aramızda konuşurken artık şu Yahya adını bir kenara bırakalım. Vaftizci Yuhanna diyelim. Vaftizci Yuhanna. İncil'de böyle diyor. Başka kitaplarda Yahya diyor diye Yahya dememize gerek yok. Çevirmenlere de rica edelim vaftizci Yuhanna adını kullansınlar. Evet, bu vaftizci Yuhanna bir köprüydü. Mesih'in köprüsüydü. Evet, vaftizci Yuhanna İsa'yı insanlara götüren bir köprüydü. Yuhanna İncil'inde söylediği gibi o büyümeli, bense küçülmeliyim diyordu değil mi? Vaftizci Yuhanna o büyümeli, bense küçülmeliyim. Yani kim büyümeli? Mesih büyümeli. Mesih artmalı. Herkes Mesih'e bakmalı. Bana değil, ben küçülmeliyim, ben ortadan kalkmalıyım. Mesih ortada olmalı. Mesih, gerçek müjde odur. Evet, Yuhanna 3.30'da bunu görüyoruz. Yahya hakkında şöyle diyor. Hiç şarap ve içki içmeyecek, daha annesinin rahmindeyken kutsal ruhla dolacak diyor 15. ayette. Verdiği vaazlarla ve tövbe çağrılarıyla İsrail oğullarından birçoğunu tanrıları Rab'be döndürecek ve Rabbin önünden gidecektir diyor. Evet, burada İsrail'in Rabbinden Rab İsa'ya nasıl ince bir şekilde bağladığına dikkat edin. Luka gerçekten usta bir yazar. Bu arada İncil'in, tüm yeni antlaşmanın tüm yeni antlaşmanın yarısından çoğunu Luka yazmıştır. Luka İncili ve Elçilerin İşleri kitabına baktığınız zaman ikisi diğer tüm yeni antlaşmadaki tüm yazılardan daha uzundur. Yani yarıdan biraz fazladır. Ve Luka'nın yazım tarzı gerçekten ustaca. Çok iyi bir şekilde eğitilmiş. Kusaru Luka'yı çok iyi bir şekilde Kusaru'nun yönlendirmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi vaftizci Yuhanna Rabbin önünden gidip Rabbin yolunu hazırlayarak babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünden gidecektir diyor. Tabi burada Luka vaftizci Yuhanna'dan önceki son peygamber Malaki'ye atıfta bulunarak Malaki'deki şu ayetlerden bize bahsettiğini görüyoruz. Malaki 3.1'de şöyle diyor. İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor orduların Rabbi. Malaki 4.5-6'da da şöyle diyor. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Evet, Malaki 4.6'da bahsedilen babalar İsrail halkının isyan etmesine neden olan İsrail'in eski babalarıydı. Yani İsrail'i günaha yönlendiren babalardan bahsedildiğini görüyoruz. Ama Yahya'nın vaazları ve tövbe çağrısı bu babaların çocuklarının iman etmelerine ve yaşamlarını ataları İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un imanıyla uyumlu hale getirmelerine neden oluyor. Evet, işte bu şekilde Rab'bin kendisi içinde hazırlanmış oluyorlar. Evet, Rab halkını kendisi için hazırlıyor. Rab halkını gelişi için hazırlıyor. Ve burada vaftizci Yuhanna'yı yani Yahya'yı kullandığını görüyoruz. Paskal'ı biliyorsunuz. Paskal ünlü Fransız düşünür, matematikçi, mantık başka neydi? Filozof da diyebiliriz değil mi? Paskal ölmeden önce ceketinin içine dikilmiş bir yazı buluyorlar. Yani sürekli bu yazıya baktığını biliyor tanıdıkları. İbrahim'in tanrısına, İshak'ın tanrısına, Yakub'un tanrısına iman ediyorum yazmış. Yani İsa Mesih'e iman ediyorum. Evet, bizler de gelecek olan, gelmiş olan ve gelecek olan Mesih'e iman ediyoruz ve imanımızı hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz ve güçlendiriyoruz. Evet, gerçekten de Yuhanna'nın burada vermiş olduğu mesaj çok güzel bir vaftizci Yuhanna'nın vermiş olduğu mesaj çok güzel bir sürpriz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Amin.